7. Ayrım Sayfa 68 Gecenin Kutsal Karanlığı Michael Connelly Bayard 8. Bölüm Bayard Hollywood Şube'ye şantaj kartlarını inceleyebilmek için 11'de başlayan vardiyasından 3 saat önce geldi. Önce merkez binaya girip telsizini aldı, sonra otoparktan geçip kutuları bıraktığı ek binaya yöneldi. Dövüş sanatları ve spor salonlarında kimse yoktu. Merkezin son tadilatından kalma ahşap masaların muhafaza edildiği depo odalarından birinde kendine bir çalışma alanı buldu. Boşun söylediklerine rağmen Bayard doğrudan Daisy Clayton'ın öldürüldüğü döneme ait saha görüşme kartları kutusundan başlamak için içi gidiyordu. Belki şansı yaver gider ve bir 3x5 karttan bariz bir şüpheli çıkardı. Fakat Boş'un planının doğru olduğunu biliyordu. Hiçbir ayrıntıyı atlamamak için en baştan başlamalı ve tarih sırasına göre gitmeliydi. Şantaj kutularının ilki Clayton cinayetinden tam 3 yıl öncesine Ocak 2006'ya kadar gidiyordu. Bayard kutuyu kullandığı masanın yanına yere koydu ve deste deste kartları çıkarmaya başladı. Durdurmanın yerine ve saatine odaklanarak durdurulan kişinin erkek olup olmadığını kontrol etti. Her kartın önüne arkasına hızlıca baktı, gereken durumlarda ayrıntıları inceledi. İlk kutuyu bitirmesi 2 saatini aldı. İncelediği tüm kartların içinden kendine bir tanesini, Boş'un görüşünü almak içinse 3 tanesini ayırdı. Bu süreçte Hollywood'un toplumdaki çoğu ucube ve eziği mıknatıs gibi kendine çektiğine dair uzun süredir taşıdığı inancı perçinlenmiş oldu. Kartlar sokaklarda karşısına bir fırsat çıkmasını umarak amaçsızca dolanan insanlarla yapılan görüşmelerin kayıtlarını içeriyordu. Bunların çoğu başka şehirlerden gelen ve uyuşturucu ya da seks peşindeki insanlardı. Polisler de onları bu emellerinden vazgeçirmek amacıyla durdurmuşlardı. Diğerleri ise mevcut durumlarını değiştirmek gibi bir niyeti olmayan Hollywood sokaklarının av olsun, avcı olsun, kalıcı sakinleriydi. Bayard araştırması sırasında saha görüşmelerini yapan polislerle ilgili de bir şeyler öğrendi. Bazıları fazla konuşuyordu, bazıları dil bilgisinden yoksundu. Ve Adam Henry, yani pislik gibi bazıları da görüştükleri yurttaşlar için şifreler kullanmıştı. SG kartları yazmaktan hoşlanmadığı anlaşılan bazıları notlarını asgari düzeyde tutmuşlardı. Bazıları işlerinin doğasına ve insanlarla ilgili fikirlerine karşın espri anlayışlarını korumayı başarmışlardı. En çarpıcı bilgilerse kartların boş yüzlerinde bulunuyordu. Bayard bu mini raporları Hollywood ve toplum geneli hakkındaki tespitleri yüzünden neredeyse antropolojik bir ilgiyle okudu. Kartlardan birini sırf memurun yazdığı şey hoşuna gittiği için kenara ayırdı. Bir yürüyen çalı misali adam, gidiyor rüzgarın savurduğu yere, ölüp gidecek belki yarın ve özlemeyecek onu hiç kimse. Memurun adı kartlarda T. Farmer olarak geçiyordu. Bayard kısa süre sonra kendisini şiirsel sokak raporlarını okumak için diğer SG kartlarını ararken buldu. Tekrar bakmak için kenara ayırdı. 3 kartta beyaz erkeklere aitti ve onları durduran memurlar tarafından turist olduklarına hükmedilmişti. Hollywood'a büyük ihtimalle uçkur davasına gelen yabancılardı. Durdurulup sorgulandıklarında bir suç işlemiş olmadıklarından memurlar kartları doldururken temkinli davranmışlardı. Fakat görüşmelerin yeri, saati ve içeriğinden açıkça anlaşılıyordu ki memurlar adamların fuhuş peşinde olduğundan kuşkulanmışlardı. Adamlardan biri yaya, biri arabada ve üçüncüsü de iş minibüsündeydi. Bayard daha yakından incelemeyi gerektiren bir faaliyetleri ya da sabıkaları var mı diye isimlerini ve plakalarını bilgisayarda ve kolluk kuvvetleri veri tabanlarında aratacaktı. Gece yarısında Bayard tam 2. kutuyu yaralamışken telsizi cızırdadı. Teğmen Monroe'ydu. Ballard, seni yoklamada göremedim. Yoklamaya katılması zorunlu değildi fakat o kadar sık boy gösteriyordu ki yokluğu fark ediliyordu. Özür dilerim, bir şey üzerinde çalışıyorum da zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım. Vukuat var mı? Hayır, asayiş Berkamal, ama dün geceki erkek arkadaşın geldi, geri göndereyim mi? Bayar telsizi çalıştırıp cevap vermeden önce durakladı. Ziyaretçisinin boş olduğunu varsaydı. Manro'ya Boş'un erkek arkadaşı olmadığını açıklamaya çalışmanın zaman kaybı olacağını ve bu işten kendisinin zararlı çıkacağını biliyordu. Telsizi çalıştırdı. Merkez binada değilim, erkek arkadaşım orada tut, geliyorum. Anlaşıldı. Baksana komiserim, Hollywood şubede T. Farmer adında bir polis memuru var mı? Eğer Farmer hala şubedeyse gündüzleri çalışıyor olmalıydı. Gece vardiyasındaki herkesi tanıyordu. Birkaç saniye sonra Monroe yanıt verdi. Artık yok. Sen buraya atanmadan önce son nöbetini tutmuştu. Son nöbet? Bayard birden 3 yıl önce Hollywood'a atandığında bütün şubenin işlerinden birinin yasını tuttuğunu hatırladı. İntihar etmişti. O polisin Farmer olduğunu şimdi fark ediyordu. Bayard göğsüne yumruk yemiş gibi hissetti. Telsizi çalıştırdı. Anlaşıldı. 9. Bölüm. Bayard saha görüşme kartlarını kaynağından uzaklaşmadan değerlendirmeye karar verdi. Boşu depo odasına getirdi, eski masalardan birine yerleştirdi. Bu şekilde ikisini birlikte çalışırken gören diğer Hollywood polislerinin kafalarında soru işareti oluşmayacaktı. Teğmen Monroe'yu devriye ofisindeki özel numarasından arayıp ihtiyaç olması durumunda nerede olacağını söyledi. Boş ve Bayard okuma görevlerini bölüştüler. Boş artık Bayard'ın baktığı kartları tekrar okumayacaktı. Birbirlerinin değerlendirmelerine itimat edebileceklerdi. Bu aralarındaki ilk güven emaresiydi ve süreci de hızlandıracaktı. Masaları birbirine dik açıyla duruyordu. Bayard bu sayede Boş'u karşıdan izleyebiliyordu. Boş onu izleme girişiminde bulunmak isterse bariz şekilde dönmesi gerekecekti. İlk başta Bayard gizliden gizliye Boş'u gözetlerken onun sürecinin farklı olduğunu gördü. İncelemeye değer kartları çok daha hızlı ayırıyordu. Bir ara Bayard'ın kendisini izlediğini de fark etti. Merak etme dedi başını kaldırmadan. İki aşamalı bir yaklaşım benimsiyorum. Önce büyük ağı, sonra daha küçük ağı atıyorum. Yakalandığı için utanan Bayard başını salladı. Çok geçmeden o da kendi iki aşamalı işlemine başlayıp dikkatini Boş'tan ayırdı. Onu izlemek hızını düşürmekten başka bir işe yaramıyordu. Uzun süren bir sessizliğin ardından Bayard işe yaramayan bir deste kartı kenara koyup konuştu. Bir şey sorabilir miyim? Hayır dersem ne olacak ki dedi Boş, nasılsa soracaksın. Daisy'nin annesi nasıl oldu da senin evine yerleşti? Uzun hikaye ama kalacak yere ihtiyacı vardı. Benim de yerim vardı. Yani bu duygusal bir birliktelik değil mi?
Hayır.
Ama bir yabancıya evinin kapılarını açtın.
Sayılır. Onun da alakasız bir vakada tanıştım. Başı dardaydı, yardım ettim. Sonra da Daisy'yi öğrendim. Ona dosyaya bakacağımı ve soruşturmayı yürütürken evimde kalabileceğini söyledim. Aslında Modestolu. Sanırım bu vakayı çözersek odamı geri alacağım, o da evine dönecek.
LAPD'de olsam bunu yapamazdın.
Hala LAPD'de olsam yapamayacağım o kadar çok şey var ki. Ama neyse ki LAPD'de değilim.
Tekrar kartlara gömüldüler ama Bayard tekrar konuştu. Onunla hala konuşmak istiyorum dedi.
Ona söyledim dedi Boş, ne zaman istersen konuşabilirsin.
Yarım saat sonra ikisi de kendi kutularını bitirmeyi başarmıştı. Boş koridora çıkıp Bayard'a yeni bir kutu getirdi. Ardından aynı işlemi kendisi için de uyguladı. Bunu ne zamana kadar yapabilirsin diye sordu Bayard.
Yani bu gece mi dedi Boş. Aşağı yukarı 5:30'a kadar. Saat 6'da Valley'de olmam gerek. Oradaki işim bütün gün sürebilir. Öyle bir durum olursa yarın gece gelirim.
Ne zaman uyuyacaksın peki?
Fırsat buldukça.
Yeni kutularına bakmaya başladıktan 10 dakika sonra Bayard'ın telsizi ciyakladı. Monroe Sunset Bulvarı'nda bir eve hırsız girdiğini ve Bayard'a oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Bayard önündeki SG kartlarına bakıp telsizden cevap verdi. Dedektife ihtiyaçları olduğuna emin misin komiserim?
Öyle dediler. İşim falan mı vardı?
Hayır, hemen gidiyorum.
Anlaşıldı. Vardığında beni bilgilendir.
Bayard ayağa kalkıp boşa baktı. Benim gitmem gerek ve seni burada bırakamam dedi.
Emin misin diye sordu Boş. Ben kalıp araştırmaya devam etsem olmaz mı?
Olmaz. LAPD'den değilsin. Seni burada başıboş bırakamam. Biri gelip seni burada görürse başım belaya girer.
Neyse, ne yapacağım peki? Seninle geleyim mi?
Bak, bu olur dedi. Yanına şunlardan bir deste al, arabada beni beklerken bakarsın. Umarım işim uzun sürmez.
Boş masanın yanı başındaki kutuya iki elini de daldırıp bir deste kart çıkardı.
Hadi gidelim dedi Boş.
Hırsızlık olayı merkeze sadece 5 dakika mesafede gerçekleşmişti. Bayard adrese aşinaydı fakat mekanı olay yerine varıp Sunset'teki Sirens adında bir striptiz bar olduğunu görünce hatırlayabildi. Ayrıca kulüp hala açıktı ki hırsızlık olması kafa karıştırıcıydı. Vale alanını kaplayan bir ekip otosu vardı. Bayard aracını onun arkasına park etti. İki ekibin olaya çoktan müdahale ettiğini bildiğinden diğer arabanın arkadaki ara sokakta olduğunu varsaydı.
İlginç olacak gibi dedi Boş. Sen için değil dedi Bayard. Sen burada bekliyorsun.
Emredersin.
Umarım saçma bir çağrıdır. İçeri girdiğim gibi çıkarım. Sonra da kod 7'yi düşünmeye başlarım.
Aç mısın?
Şu an değil ama yemek arası vermem gerekecek.
Telsizi şarjdan alan Bayard arabadan indi.
Neresi açık diye sordu Boş. Neredeyse hiçbir yer dedi Bayard.
Kapıyı kapayıp Sirens'in ön kapısına doğru yöneldi. Mekanın girişi kırmızıyla loşça aydınlatılmıştı. Girişte bir güvenlikle kasiyerin beklediği ödeme noktası ve dans pistine açılan kemerde kapıya giden iki yanı kadife ipli bir koridor vardı. Bayard sahte Tiffany şeffaf tavanların altında kırmızı atlı 3 sahne görebiliyordu. Sahnelerde soyunan kadınlar dans ediyorlardı. Fazla müşteri yoktu. Bayard saatine baktı. 2:40. Bar 4'e kadar açıktı. Bayard güvenliğe rozetini gösterdi.
Memurlar nerede dedi.
Sizi arkaya götüreyim dedi görevli. Kırmızı kadife şal desenli duvarlarla uyumlu kapıyı açtı. Bayard'ı karanlık bir koridordan iyi aydınlatılmış, kapısı açık bir ofise götürdü. Sonra ön tarafa doğru yürüdü. Küçücük ofiste 3 memur ardında bir adamın oturduğu masanın önünde toplanmışlardı. Bayard başıyla onları selamladı. Yetkili olarak Dvorak vardı ve ona Bayard'ın iyi tanıdığı Herrera ile Dyson eşlik ediyordu. Ballard onları tanıyordu. Çünkü kadın ekiplerine nadiren rastlanıyordu ve gece vardiyasındaki kadınlar genellikle yemeğe birlikte çıkıyorlardı. Herrera kıdemli memurdu ve omzunda 4 çentik taşıyordu. Ortağında ise 1 çentik vardı. İkisi de şüpheliler tutup çekemesinler diye saçlarını kısa kestirmişti. Bayard çoğu gün vardiyadan gelen spor salonunda çalıştıklarını biliyordu. Çalışmalarının meyveleri de omuzlarında ve üst kollarında görülüyordu. Kavgada başlarının çaresine bakabiliyorlardı. Hele bir söylentiye göre de kavgayı Dyson çıkarıyordu.
''Dedektif Bayard, gelebildiğinize sevindim.'' dedi Dvorak. ''Karşındaki Bay Peralta, kendisi bu güzide müessesenin müdürüdür, sizi o çağırdı.''
Bayard masanın arkasındaki adama baktı. 50'lerinde ve şişmandı. Geriye yatırdığı uzun saçları ve sivri uçlu favorileri vardı. Siyah yakalı gömleğin üzerine parlak mor bir yelek giymişti. Koltuğunun arkasındaki duvarda çerçeveli çıplak bir kadın posteri asılıydı. Özel bölgelerini kapatmak isteyen kadın striptiz direğine sarılmış fakat minik kalp şeklinde kestiği kasık kıllarını gizleyememişti. Müdürün sağında kulübün sahnelerine, barlarına ve çıkışlarına bakan 16 kamerayı gösteren bir monitör vardı. Bayard sağ omzunun üzerinden baktı. Ekrandaki karelerden birinde kendini gördü.
''Sizin için ne yapabilirim bayım?'' diye sordu Bayard.
Rüyada gibiyim dedi Peralta. LAPD'nin neredeyse tamamen kadınlardan oluştuğunu bilmiyordum. Yarı zamanlı çalışmak ister misiniz?
Bayım, polisin buraya gelmesini gerektiren bir sorununuz var mı, yok mu?
Var dedi Peralta. Bir sorunum var. Birileri gizlice kulübüme girecek.
Gizlice mi girecek? Ön kapıdan girmek varken niye gizlice girsin ki?
Siz söyleyin. Tek söyleyebileceğim bunun şu anda olduğu, bakın işte.
Peralta ekrana döndü, çekmeceyi açtı ve klavyeyi çıkardı. Birkaç tuşa bastı, kamera açıları yerine mekanın planına bıraktı.
Binadaki tüm girişlerde kamera var dedi Peralta. Biri çatıda tepe camını kurcalıyor, içeri oradan girecek.
Bayard ekranı daha iyi görebilmek için masaya doğru eğildi. Sahnelerin üzerindeki tepe camlarından ikisinde arıza görüyordu.
Ne zaman oldu bu diye sordu Bayard.
Bu gece dedi Peralta, bir saat önce falan.
Biri neden oradan içeri girsin ki?
Şaka mı yapıyorsunuz? Burası nakitle çalışan bir işletme ve herhalde sabahın 4:30'unda elimde para çuvalıyla sokağa çıkacak halim yok. O kadar aptal değilim. Her şey kasaya girer ve sonra haftada bir, bilemediniz iki kez gündüz paraları bankaya yatırırım. Ve bulaşmak istemeyeceğiniz iki adamım sürekli beni kollar.
Kasa nerede?
Üzerinde duruyorsunuz.
Bayard yere baktı. Memurlar ofisin duvarlarına doğru gerilediler. Yerdeki ahşap döşemede bir kapağın hatları ve açmak için de parmak yeri vardı.
Kasa çıkarılabilir mi diye sordu Bayard.
Hayır dedi Peralta, betona gömülü. Matkapla delmeleri gerek tabii, şifreyi bilmiyorlarsa, ki bunu bilen sadece 3 kişi var.
Peki kasada ne kadar var?
Hafta sonundan sonra bankaya gittiğimden bu gece az vardır. Şu an 12.000 kadardır. Ama kasaları kapattığımızda 16.000'e çıkacak.
Durum değerlendirmesi yapan Bayard bakışlarını kaldırdı. Dvorak'la göz göze geldi ve başını salladı.
Pekala dedi, etrafa bir göz atacağız. Çatıda kamera var mı?
Hayır dedi Peralta, orada hiçbir şey yok.
Giriş nasıl?
İçeriden yok, dışarıdan merdivenle olacak ancak.
Tamam, etrafı kolaçan ettikten sonra dönerim. Ara sokağa açılan kapı nerede?
Marv sizi götürür.
Peralta masasının altına uzanıp bir düğmeye bastı, güvenliği çağırdı. Çok geçmeden girişteki koca adam geri geldi.
Marv, onları arkaya götür dedi Penya. Arka sokağa.
Birkaç dakika sonra Bayard ufak ara sokakta kulübün çatı hatlarını inceliyordu. 6 metre yüksekliğindeki binanın çatısı düzdü. İşletmeye iki taraftan da yol yoktu ve yukarı çıkmak için merdiven ya da başka bir araç göze çarpmıyordu.
Bayard arkasına baktı. Tahta ve beton çitlerle kapatılan sokağın diğer tarafı yerleşim bölgesine komşuydu.
Fener olabilir miyim dedi Bayard.
Dyson kemerinden çıkardığı feneri Bayard'a uzattı. Küçük ama güçlü bir fenerdi. Bayard bina boyunca yürüyerek yukarı erişim yolu aradı. Batı köşesinde olası bir tırmanma noktası buldu. Burası çöp tenekelerini içine alan cüruf biriketinden bir yapıydı. 1.80 m yüksekliğindeydi. Çatı hattı boyunca uzanan oluğun ve yağmur borusunun bitişiğindeydi. Bayard feneri yağmur borusuna tuttu. 30 santim aralıklı kelepçelerle dış duvara sabitlenmişti.
Dvorak Bayard'ın yanına geldi. Merdiveni bulduk dedi Bayard.
Tırmanacak mısınız diye sordu Dvorak.
Hayatta olmaz, helikopter çağıracağım. Çatıyı aydınlatırlar, eğer orada biri varsa aşağı inerken enseleriz.
Güzel plan.
Yanında merdiven olması ve diğer taraftan inmeye karar vermesi ihtimaline karşı kız kardeşleri diğer köşeye yerleştir. Ben hava birimine telsizini kapattırırım.
Anlaşıldı.
Bayard helikopterle telsiz aracılığıyla haberleşmek istemiyordu. Hırsızlar LAPD frekanslarını dinliyor olabilirdi. Çoğu gece şehrin batı yakasına bakan helikopterdeki taktik uçuş memuruyla arası iyiydi. Çoğunlukla aynı çağrılara müdahale ediyorlardı. Bayard yerde, pilot ortağı Dan Summer ile gözcü Heather Rourke da havada. Bayard Rourke'a mesaj yolladı. Havada mısınız?
Cevap 2 dakika sonra geldi.
Evet, bir SC şüphelisinin peşindeydik, yeni bitirdik. Ne haber Arbi?
Bayard, burkaç olayına karışan bir arabayı kovaladıktan sonra Rourke Summer ikilisinin adrenalinin tavan yapacağını biliyordu. Ama boşta olduklarına sevindi. 7171 Sunset'teki Siren Striptiz Barı'nın üstünde uçmanızı istiyorum. Şüpheli var mı diye çatıya ışık tutacaksınız.
Anlaşıldı. TVS 3.
Tamam, TOK 5'e geç.
Tamam, TOK 5.
Taktik kanal olur da telsizle konuşmaları gerekirse diye internette bulunamayan, yayınlanmamış bir frekanslı. Dyson'ın feneri Ballard'daydı. Binanın öbür köşesindeki üç memurun dikkatini çekmek için feneri salladı. Feneri boştaki eline aldı ve üç parmağını kaldırıp elini havada döndürdü.
7. ayrımın sonu. Sayfa 80.